5. Bölüm Diagon Yolu. Harry ertesi sabah erkenden uyandı. Ortalığın aydınlandığını biliyordu. Ama yine de gözlerini sımsıkı kapalı tuttu. Kendi kendine kesin bir biçimde "Bir düştü bu," dedi. Hagrid adında bir dev gördüm düşümde. Geldi, büyücülük okuluna gideceğimi söyledi. Gözlerimi açınca kendimi evdeki dolapta bulacağım. Bir şeye hızlı hızlı vurulduğunu duydu ansızın. Yüreği daralarak, "İşte Petunia teyze kapıya vuruyor," diye düşündü. Yüreği sıkıştı. Ama gözlerini açmadı yine. Düş öyle güzeldi ki. "Peki," diye mırıldandı. "Kalkıyorum." Doğruldu. Kulübe güneş içindeydi. Fırtına dinmişti. Hagrid kırık kanepede uyumaktaydı. Pencerede de bir baykuş vardı. Gagasına bir gazete sıkıştırmış, pençesiyle cama vuruyordu. Ayağa fırladı Harry. Öylesine mutluydu ki sanki içinde kocaman bir balon şişiyordu. Dosdoğru pencereye gidip camı açtı. Baykuş içeri süzüldü. Gazeteyi hala uyumakta olan Hagrid'in üstüne bıraktı. Yere kondu sonra Hagrid'in paltosuna saldırdı. "Yapma!" Baykuşu kovalamaya çalıştı Harry. Ama baykuş öfkeyle gagasını gösterdi ona. Paltoyu didiklemeyi sürdürdü. Harry yüksek sesle "Hagrid," dedi. "Bir baykuş var." Kanepeye doğru "Parasını ver," diye homurdandı Hagrid. "Ne?" "Gazete getirdi ya, para istiyor, ceplerime bak." Hagrid'in paltosu ceplerden oluşmuştu sanki. Anahtar desteleri, tüfek saçmaları, iplik yumakları, nane şekerleri, çay poşetleri. Sonunda bir avuç garip görünümlü bozukluk çıkardı Harry. Hagrid uykulu uykulu "Beş knot ver ona," dedi. "Knot mu?" "O küçük bronzlardan." Harry küçük bronz paralardan 5 tane saydı. Parayı koyabilsin diye küçük deri bir kese bağlı bacağını uzattı baykuş. Sonra açık pencereden uçup gitti. Hagrid yüksek sesle esnedi. Doğrulup gerindi. "En iyisi biz yola düşelim Harry. Yapılacak çok iş var bugün. Daha Londra'ya gidip okul malzemesi alacağız." Harry büyücü paralarını evirip çeviriyor, onlara bakıyordu. Bir şey gelmişti aklına. Gelir gelmez de içindeki balon püf diye sönüvermişti. Hagrid, koca çizmelerini giymekte olan Hagrid, "Hah," dedi. "Hiç param yok. Dün gece Vernon enişteyi de duydun. Okula gidip büyü öğrenmem için para vermeyecek." Ayağa kalkıp kafasını kaşıyarak, "Merak etme," dedi Hagrid. "Ana baban sana bir şey bırakmadılar mı sanıyorsun?" "Ama evleri yerle bir olduysa..." "Altınların evde tutmuyorlardı ki yavrum. İlk durağımız Gringotts, Büyücüler Bankası. Bir sosis alsana, daha soğuyup kas katı olmamış. Ben de senin doğum günü pastandan bir lokma yiyeyim bari."
"Büyücülerin bankaları mı var?"
"Bir tek Gringotts, cin cüceler işletiyor."
Harry elindeki sosis parçasını yere düşürdü. "Cin cüceler mi?"
"Ha, benden söylemesi, soymaya heveslenmek için adamın fıttırması gerek. Cin cücelere bulaşılmaz Harry. Bir şeyi emanet etmek istiyorsan, Gringotts dünyanın en güvenli yeri. Hogwarts'ı saymazsak. Zaten Gringotts'a gidecektim. Dumbledore dediydi. Hogwarts'ın bir işi için."
Şöyle bir kabardı Hagrid.
"Önemli işleri bana yükler hep. Seni götürmek, Gringotts'tan bir takım şeyler almak. Anlarsın ya, bana güvenir." "Her şey hazır mı? Hadi öyleyse."
Harry kayaya kadar Hagrid'i izledi. Hava oldukça açıktı. Şimdi deniz güneş ışığıyla parlıyordu. Vernon eniştenin tuttuğu kayık hala oradaydı. Fırtına yüzünden suyla dolmuştu. Harry çevrede bir başka kayık aranarak "Nasıl geldin buraya?" diye sordu.
"Uçtum,"
dedi Hagrid. "Uçtun mu?"
"Ha, sonra konuşuruz bunu. Şimdi yanımda sen varken büyü yapmama izin yok."
Kayığa bindiler. Harry Hagrid'e bakıyordu hala. Onun nasıl uçtuğunu gözünde canlandırmaya çalışıyordu. Hagrid çoğu zaman yaptığı gibi Harry'e yan gözle bakarak
"Şimdi kürek çekmek ayıp olacak yani,"
dedi.
"Ben tutup da işleri azıcık hızlandırsam bundan Hogwarts'ta söz etmezsin, değil mi?"
Biraz daha büyü görme hevesine kapılan Harry, "Elbette etmem," dedi. Hagrid pembe şemsiyeyi çıkardı yine. Ucuyla kayığın iki kenarına vurdu. Karaya doğru hızla ilerlemeye başladılar. Harry, "Gringotts'u soymaya kalkışmak için adamın niye fıttırması gerek?" diye sordu.
"Büyüler, tılsımlar,"
dedi Hagrid. Konuşurken gazetesini açtı.
"Kasaları ejderhalar koruyormuş. Üstelik bir de yolu bulacaksın. Gringotts, Londra'nın yüzlerce kilometre altında. Metronun ta altında. Orayı soyup malı götürsen bile çıkıncaya kadar açlıktan ölürsün."
Hagrid gazetesini, gelecek postasını okurken Harry oturmuş düşünüyordu. Vernon enişte insanların bu işi yaparken rahat bırakılmalarını söylerdi hep. Ama hiç de kolay değildi bu. Kendini bildi bileli Harry'nin kafasında hiç bu kadar çok soru doğmamıştı. Hagrid sayfayı çevirerek
"Sihir Bakanlığı her zamanki gibi işleri karman çorman ediyor,"
dedi. Harry kendini tutamadı artık.
"Sihir Bakanlığı da mı var?"
diye sordu.
"Elbet,"
dedi Hagrid.
"Dumbledore'un bakan olmasını istedilerdi. Ama Hogwarts'ı bırakmak istemediği için bakanlık ihtiyar Cornelius Fudge'a kaldı. Gelmiş geçmiş en büyük beceriksiz. Her sabah baykuşlar salıyor Dumbledore'a, öğüt istiyor."
"Peki ama Sihir Bakanlığı'nın görevi ne?"
"Asıl görevi ülkede cadıların, büyücülerin olduğunu muggle'lardan gizlemek."
"Neden?"
"Neden mi? Neden olacak Harry? Herkes sorunlarını çözmek için büyü peşinde koşardı ondan." "Yok yok. Biz bize kalalım. Daha iyi."
O sırada usulca rıhtıma çarptı kayık. Hagrid gazetesini katladı, taş basamakları tırmanıp sokağa çıktılar. Küçük kente istasyona doğru yürürlerken gelip geçenler gözlerini Hagrid'e dikiyorlardı. Harry suçlamıyordu onları. Herkesten en az iki kat uzun olması bir yana, park metre gibi sıradan şeyleri göstererek yüksek sesle
"Ha, gördün mü şunu Harry?"
diyordu.
"Muggle'lar da kafalarını nelere çalıştırıyor."
Ona ayak uydurmak için koşmak zorunda kalan Harry soluk soluğa "Hagrid," dedi. "Gringotts'ta ejderhalar olduğunu mu söylemiştin?"
"Rivayet öyle,"
dedi Hagrid.
"Of, bir ejderham olmasını amma da isterdim."
"Ejderhan olmasını mı isterdin?"
"Çocukluğumdan beri.
Geldik işte." İstasyona varmışlardı. 5 dakika sonra bir tren kalkacaktı Londra'ya. "Muggle parası," dediği şeye akıl erdiremeyen Hagrid, biletleri alsın diye banknotları Harry'e verdi. Herkes trende daha çok baktı onlara. Hagrid iki koltuk kaplıyordu. Oturduğu yerde kanarya sarısı sirk çadırına benzeyen bir şey örmeye koyuldu. İlmekleri sayarak
"Mektubun yanında mı?"
diye sordu Harry'e. Harry cebinden parşömen zarfı çıkardı.
"İyi,"
dedi Hagrid.
"Sana gelen şeylerin bir de listesi olacak."
Harry bir gece önce gözünden kaçmış ikinci bir kağıdı açarak okudu. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu. Forma. 1. sınıf öğrenciler için gerekli eşyalar. 1. 3 takım düz iş cübbesi. Siyah. 2. Sivri uçlu düz bir gündelik şapka. Siyah. 3. Bir çift koruyucu eldiven. Ejderha derisi ya da benzeri. 4. Kışlık bir pelerin. Siyah, gümüş tokalı. Bütün öğrencilerin elbiselerinde adları yazılı künyeler olacaktır. Ders kitapları. Bütün öğrenciler aşağıda belirtilen kitaplardan birer tane edinecektir. 1. sınıflar için Temel Büyüler Kitabı. Miranda Goshawk. Sihir Tarihi. Batilda Bagshot. Sihir Kuramı. Adalbert Wolfling. Biçim değiştirme için ilk adım. Emerald Switch. Binbir Büyülü Ot ve Mantar. Philida Spor. Sihirli yiyecek ve içecekler. Arsenius Jigger. Fantastik yaratıklar ve nerede bulunurlar? Newt Scamander. Karanlık Güçler, Kendini Savunma El Kitabı. Quentin Trimble. Öteki Gereçler. Bir asa, bir kazan, kalaylı orta boy, bir takım cam ya da kristal şişe, bir teleskop, bir takım pirinç ölçek. Öğrenciler bir baykuş ya da bir kedi ya da bir kurbağa getirebilirler. Velilerin dikkatine. 1. sınıf öğrencilerin süpürgelerini kullanmaları yasaktır. Harry şaşkınlıkla "Bütün bunları Londra'da bulabilir miyiz?" diye sordu.
"Gideceğin yeri biliyorsan elbet,"
dedi Hagrid. Harry Londra'ya hiç gitmemişti. Hagrid yolu biliyor gibiydi. Ama daha önce hep alışılmadık biçimlerde yolculuk ettiği de apaçık ortadaydı. Metroda turnikeye sıkıştı, trene binince de koltukların küçüklüğünden, çok ağır gittiklerinden yakındı. Kırık dökük bir yürüyen merdivenden çıkıp da kendilerini iki yanı mağazalarla sarılı, cıvıl cıvıl bir yola attıklarında
''Muggle'lar büyüsüz nasıl beceriyorlar? Aklım ermiyor.''
dedi. Öylesine iriydi ki Hagrid, kalabalığı kolayca yarıyordu. Harry'nin bütün yaptığı onun hemen arkasından yürümekti. Kitapçıların, müzik mağazalarının, hamburger büfelerinin, sinemaların önünden geçtiler. Ama hiçbir yerde büyülü asalar satıldığına dair bir belirti yoktu. Sıradan insanlarla dolu, sıradan bir sokaktı bu. Kilometrelerce aşağıda büyücülerin altın yığınları gömülü müydü gerçekten? Büyü kitapları, süpürgeler satan dükkanlar var mıydı? Yoksa bütün bunlar Dursley'lerin başlarının altından çıkan koca bir şaka mıydı? Harry, Dursley'lerin gülmekle uzaktan yakından ilgileri olmadığını bilmeseydi, öyle düşünürdü belki. Yine de Hagrid'in anlattıkları da pek inanılacak gibi değildi. Ama Harry ister istemez ona güveniyordu. Hagrid durarak,
İşte,
dedi.
Çatlak kazan. Ünlü bir yerdir.
Ufacık, köhne bir meyhaneydi burası. Hagrid eliyle göstermeseydi, Harry farkına bile varmayacaktı onun. Hızla gelip geçenler meyhaneye bakmıyorlardı bile. Bir yanındaki kitapçıdan öteki yanındaki plakçıya kayıyordu gözleri. Çatlak kazanı sanki hiç görmüyorlardı. Garip bir duygu uyandı Harry'nin içinde. Sanki meyhaneyi sadece Hagrid'le kendisi görmekteydi. Daha bu duygusunu dile getiremeden Hagrid onu içeriye sürükledi. Ünlü bir yer için çok karanlıktı çatlak kazan. Dökülüyordu. Bir köşede 3-5 yaşlı kadın oturmuş, beyaz şarap içiyordu. İçlerinden biri upuzun bir pipo tüttürmekteydi. Silindir şapkalı ufak tefek bir adam, saçları iyice dökülmüş, yapış yapış bir cevize benzeyen yaşlı barmenle konuşuyordu. İçeri girdiklerinde mırıltılar durdu. Herkes Hagrid'i tanıyor gibiydi, el sallayıp gülümsediler ona. Barmen bir kadehe uzanarak,
''Her zamankinden mi Hagrid?''
dedi. Hagrid koca elini Harry'nin sırtına vurup onu sendeleterek
''İçemem Tom.''
dedi.
''Hogwarts görevi başındayım.''
Gözlerini Harry'ye dikerek
''Yoksa'' dedi barmen. ''Sakın bu...''
Çatlak kazan derin bir sessizliğe gömüldü birdenbire. Yaşlı barmen
''Vay canına!''
diye fısıldadı.
''Harry Potter, ne büyük bir onur.''
Tezgahın arkasından fırladı. Gözleri yaşlı, Harry'nin yanına koşup elini yakaladı.
''Hoş döndünüz Bay Potter, hoş döndünüz.''
Harry ne diyeceğini bilemedi. Herkes ona bakıyordu. Pipolu kadın, söndüğünün farkında bile olmadan piposunu püfleyip duruyordu. Işıl ışıldı Hagrid. Derken iskemle gıcırtıları yükseldi. Harry kendini çatlak kazanda herkesle tokalaşırken buldu.
''Ben Doris Crockhart, Mr. Potter. Sonunda sizi gördüğüme inanamıyorum. Öyle mutluyum ki Mr. Potter, öyle mutluyum ki. Hep elinizi sıkmak istemişimdir. Kalbim duracak. Nasıl sevindim anlatamam Mr. Potter. Adım Diggle, Dedalus Diggle.''
''Sizi daha önce görmüştüm,'' dedi Harry. Dedalus Diggle heyecandan silindir şapkasını düşürdü. ''Bir mağazada bana selam vermiştiniz.'' Çevresindekilere bakarak
''Hatırlıyor,''
diye bağırdı Dedalus Diggle.
''Duydunuz mu? Beni hatırlıyor.''
Harry herkese tokalaştı da tokalaştı. Doris Crockford tokalaştıktan sonra hep sıraya giriyordu yine. Soluk yüzlü bir delikanlı tedirgin yaklaştı. Gözlerinden biri seyiriyordu.
''Profesör Quirrell,''
dedi Hagrid.
''Harry, Profesör Quirrell Hogwarts'taki öğretmenlerinden biri.''
Harry'nin eline yapışarak
''Potter,''
diye kekeledi Profesör Quirrell.
''Sizi tanıdığıma ne kadar sevindim anlatamam.''
''Ne tür büyü öğretiyorsunuz Profesör Quirrell?''
''Karanlık sanatlara karşı savunma.''
diye mırıldandı Profesör Quirrell. Şimdi bu konu üstünde durmak istemiyordu sanki.
''Sizin için gerekmez Potter.''
Tedirgin tedirgin güldü.
''Malzemenizi alacaksınız herhalde. Ben de vampirler üstüne bir kitap almaya geldim.''
Vampir sözünden bile tüyleri ürpermişe benziyordu. Ötekiler Profesör Quirrell'ın Harry'i esir almasına izin vermediler. Hepsinden kurtulmak yaklaşık 10 dakika sürdü.
Sonunda Hagrid bütün o gürültüde sesini duyurabildi. Gitmemiz gerek. Olacak çok şey var. Hadi Harry.
Doris Crockford, Harry'nin elini son kere sıktı. Öne düştü Hagrid. Tezgahın arkasından geçip içinde bir çöp tenekesiyle ayrı kotlardan başka bir şey olmayan duvarlarla çevrili küçük bir avluya çıktılar. Hagrid Harry'ye sırıttı.
Söylemedim miydi sana? Nasıl ünlü olduğunu söyledimdi. Seni görünce Profesör Quirrell'ın bile eli ayağı tutuldu. Laf aramızda hep zangır zangır titrer.
Hep tedirgin midir böyle?
Ha elbet, zavallıcık. Parlak zeka. Kitaplardan çalışıp öğrenirken iyiydi. Bir şeyi yoktu. Ne zaman ki bir yıl izin alıp uygulamaya geçti. Kara ormanda vampirlerle karşılaşmış. Öyle diyorlar. Cadaloz'un tekiyle de başı derde girmiş. Ondan sonra eskisi gibi olamadı artık. Öğrencilerinden korkar. Kendi öğrettiği dersten bile korkar. Hayda, nerede benim şemsiyem?
Vampirler, cadalozlar. Kafası karmakarışık olmuştu Harry'nin. O sırada Hagrid, çöp tenekesinin yanındaki duvarda tuğlaları saymaya koyuldu.
Üç yukarı, iki sağ
diye mırıldandı.
Tamam. Çekil biraz Harry.
Şemsiyesinin ucuyla duvara üç kere vurdu. Dokunduğu tuğla şöyle bir titredi, oynadı. Küçük bir delik belirdi ortasında. Delik büyüdü, büyüdü. Bir saniye sonra Hagrid'in bile geçebileceği kemerli bir geçitteydiler. Geçit kıvrıla kıvrıla uzayıp giden, yok olan taş döşeli bir sokağa açılıyordu.
Diagon yoluna hoş geldin,
dedi Hagrid. Harry'nin şaşkınlığı karşısında sırıttı. Kemerin altından geçtiler. Harry kafasını kaldırıp arkasına baktı hemen. Delik bir anda kapanmış, kemer yine sapasağlam bir duvar oluvermişti. En yakın dükkanın önündeki kazanlar gün ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Üstündeki tabelada kazanlar, her boy, bakır, pirinç, kalay, gümüş, otomatik karıştırmak, katlanır yazılıydı.
Bir tane alacağız sana,
dedi Hagrid.
Ama önce parayı almamız gerek.
Keşke 8 gözüm daha olsaydı, diye düşünüyordu Harry. Sokakta yürürken başını her yana çeviriyor, bir anda her şeyi görmeye çalışıyordu. Dükkanları, önlerindeki eşyaları, alışveriş eden insanları. Tombul bir kadının yanından geçtiler. Kadın aktarın önünde başını iki yana sallayarak söyleniyordu.
Ejderha ciğeri, gramı 17 sıkıl. Çıldırmış bunlar.
Üstünde bin bir çeşit baykuş dükkanı, yırtıcı, uysal, boz, kahverengi, karbeyazı baykuşlar. Yazan karanlık bir dükkandan belli belirsiz baykuş ötüşleri geliyordu. Harry'nin yaşadığı birkaç çocuk, burunlarını süpürgelerin sergilendiği bir vitrine yapıştırmışlardı. Harry içlerinden birinin "Bak!" dediğini duydu.
"Yeni Nimbus 2000. Bundan hızlısı yok."
Cübbe satılan, teleskop satılan, Harry'nin daha önce hiç görmediği garip gümüş gereçler satılan dükkanlar, yarasa dalaklarıyla, yılan balığı gözleriyle dolu fıçıların, cilt cilt kitap yığınlarının, tüy kalemlerin, parşömen rulolarının, iksir şişelerinin, ay kürelerinin sergilendiği vitrinler.
Gringotts,
dedi Hagrid. Öteki küçük dükkanların tepesinde yükselen kar beyazı bir binaya gelmişlerdi. Pırıl pırıl tunç kapıların önünde sırmalı kız üniformasıyla bir...
Evet, bir cin cüce bu,
dedi Hagrid. Beyaz taş merdiveni çıktılar sessizce. Cin cüce Harry'den bir karış daha kısaydı. Esmer bir yüzü, zeki bakışları, sivri bir sakalı vardı. Parmaklarıyla ayaklarının çok uzun olduğunu fark etti Harry. İçeri girerlerken cin cüce eğilerek selam verdi. İkinci bir kapının önündeydiler şimdi. Bu kapı gümüştendi. Üstünde şunlar yazılıydı. Gir bakalım yabancı. Ama dikkat et. Sakın kendini koyverip de hırsa kapılmayasın. Alın teri dökmeden köşe dönme hevesi canına okur sonra. Bak bizden söylemesi. Senin olmayan bir şeyi yürüteceksen unut. Aklını başına al. Sonra da kendini tut. Hırsızlığa kalkarsan bir daha düşün yine. Başka şeyler bulursun çil altınlar yerine.
Söylediğim buydu. Burayı soymaya kalkanın fıttırması gerek,
dedi Hagrid. Gümüş kapının önünde bir çift cin cüce eğilerek selamladı onları. Uçsuz bucaksız mermer bir salona girdiler. 100 kadar cin cüce daha uzun mu uzun bir bankın arkasındaki yüksek taburelere oturmuş, Kocaman hesap defterlerine bir şeyler yazıyor. Pirinç terazilerde para tartıyor. Merceklerle değerli taşlar inceliyordu. Salondan dışarı açılan sayılamayacak kadar çok kapı vardı daha. Başka cin cüceler de o kapılardan insanlara yol gösteriyordu. Hagrid ile Harry banka yaklaştılar. Hagrid o anda iş yapmayan bir cin cüceye "Günaydın," dedi. "Mr. Harry Potter'ın kasasından biraz para almaya geldik."
"Anahtarı yanınızda mı efendim?"
"Buralarda bir yerde olacak,"
dedi Hagrid. Ceplerini bankın üstüne boşaltmaya başladı. Cin cücünün hesap defterinin üstüne bir avuç yapış yapış köpek bisküvisi yayıldı. Burnunu kırıştırdı cin cüce. Harry, sağlarındaki cin cücenin her biri kor büyüklüğünde bir yığın yakutu tartmasını seyrediyordu. Sonunda "Buldum," dedi Hagrid. Küçücük bir altın anahtar gösterdi. Cin cüce anahtarı inceledi.
"Tamam görünüyor."
Hagrid göğsünü şişirip böbürlenerek
"Profesör Dumbledore'dan da bir mektup getirdim,"
dedi.
713. kasadaki ne olduğunu bilirsin senle ilgili.
Cin cüce mektubu dikkatle okudu. Sonra onu Hagrid'e uzatarak
"Peki,"
dedi.
"Biri sizi iki kasaya da götürecek."
"Greyhawk."
Greyhawk bir başka cin cüceydi. Hagrid köpek bisküvilerin ceplerine doldurdu yine. Greyhawk'un arkasında salondan dışarı açılan kapılardan birine yöneldiler. Harry, 713. kasadaki ne olduğunu bilirsin sen nedir?" diye sordu. Hagrid gizemli bir biçimde
"Söyleyemem,"
dedi.
"Çok gizli. Hogwarts işi. Dumbledore bana güvendi. Söylersem görevimi kötüye kullanmış olurum."
Greyhawk onlara kapıyı açtı. Yine mermerle karşılaşacağını sanıyordu Harry. Şaşırdı. Meşalelerin aydınlattığı daracık taş bir koridordaydılar. Dimdik aşağı iniyordu koridor. Yerde incecik raylar vardı. Islık çaldı Greyhawk. Raylar üstünde gıcırdayarak küçük bir araba geldi hemen. Arabaya bindiler. Hagrid biraz zorluk çekti gerçi. Ve yola koyuldular. Önce bulmacaya benzeyen dönemeçli geçitlerden geçtiler. Harry unutmamaya çalıştı. Sol, sağ, sağ, sol, orta çatal, sağ, sol. Ama olanaksızdı bu. Zangırdayan araba yolu biliyor gibiydi. Çünkü Greyhawk onu yönetmiyordu. Harry'nin gözleri çarpan soğuk hava yüzünden sızlıyordu. Ama fal taşı gibi açık tuttu onları. Bir keresinde geçidin sonunda alevlerin yükseldiğini gördü sanki. Bunun bir ejderha olup olmadığını anlamak için hemen arkasına döndü ama geç kalmıştı. Yerde ve tavanda kocaman sarkıtlar, dikitler bulunan bir yeraltı gölünden geçerek daha da derinlere daldılar. Arabanın gürültüsünde sesini duyurmaya çalışarak "Aklım ermiyor," dedi. "Sarkıtla dikit arasındaki fark ne?"
"Sarkıtta S harfi var ya,"
dedi Hagrid.
"Şimdi onu sorma bana. Galiba kusacağım."
Sahiden de yemyeşil olmuştu. Araba sonunda geçit duvarındaki bir kapının yanında durduğunda hemen fırladı Hagrid. Dizlerinin titremesini önlemek için duvara yaslandı. Greyhawk kapının kilidini açtı. İçeriden çıkan yeşil bir duman sardı ortalığı. Dağılınca şaşkınlıktan yutkundu Harry. İçeride altın para kümeleri vardı. Gümüş tepecikleri. Küçük bronz natlardan oluşmuş tepecikler.
"Hepsi senin,"
diye gülümsedi Hagrid. Hepsi Harry'nin. İnanılacak gibi değildi. Dursley'ler bunu bilmiyorlardı anlaşılan. Bilselerdi göz açıp kapayıncaya kadar hepsine el koyarlardı. Boyuna yakınmazlar mıydı Harry kendilerine ne kadar tuzlu yapatlıyor diye. Demek bu arada Londra'nın ta derinlerine gömülü küçük bir servetinde sahibiydi. Hagrid, Harry'nin torbaya biraz para koymasına yardımcı oldu.
"Altınlar galeon,"
diye açıkladı.
17 gümüş sikl bir galeon eder. 29 nat da bir sikl eder. O kadar basit."
"Tamam, o kadar birkaç döneme yeter. Gerisi burada kalsın, güven içinde." Greyhawk'a döndü.
"Şimdi de 713 numaralı kasa, lütfen. Biraz daha ağır gidebilir miyiz?"
Greyhawk, "Sadece tek hız var," dedi. Gittikçe hızlanarak daha da derinlere iniyorlardı şimdi. Keskin dönemeçlerden geçtikçe hava soğudu da soğudu. Tangır tungur bir yeraltı çukurunu açtılar. Harry kenardan eğilip aşağıdaki karanlık çukurda ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama Hagrid homurdanarak ensesine yapıştığı gibi çekti onu. 713. kasanın anahtar deliği yoktu. Greyhawk kasılarak "Geri durun," dedi. Uzun parmaklarından biriyle kapıyı okşadı. Kapı eriyip gitti. Bunu Gringos cincicilerinin dışında biri yapmaya kalkarsa kapı onu emerek içeri çeker, dedi Greyhook. Oradan çıkamaz artık.
Harry, içeride biri var mı yok mu diye sık sık bakıyor musunuz? Diye sordu.
Greyhook, pis sayılabilecek bir sırıtmayla, yaklaşık 10 yılda bir, dedi.
Harry, en sıkı önlemlerle korunan bu kasanın içinde olağanüstü bir şey olduğuna inanıyordu. Eşsiz mücevherleri görmek için merakla eğildi.
Kasa ilk bakışta boşmuş gibi geldi ona. Sonra kahverengi bir kağıda sarılmış pis bir paket gördü yerde. Hagrid paketi alıp paltosunun içine koydu. Onun ne olduğunu öğrenmeye can atıyordu Harry ama sormayı göze alamadı.
Hadi bakalım,
dedi Hagrid.
Doğru cehennem arabasına. Yolda bir şey sorma bana, ağzımı açmasam iyi olacak.
Çılgınca bir araba yolculuğundan sonra Gringotts'un önündeydiler yine. Gün ışığından gözleri kamaşıyordu. Harry'nin bir torba parası vardı şimdi. Sevinçten nerelere koşacağını bilmiyordu. Kaç galeon kaç para eder bilmesi gerekmiyordu. Hiç bu kadar parası olmamıştı. Dudley'nin bile ömür boyu kazandığından daha çoktu bu.
Hagrid başıyla Madame Malkin'in her duruma göre cübbelerini göstererek
''Şimdi bir forma alalım sana.''
dedi.
''Bak Harry, ben çatlak kazanda bir tek atmaya tüysem kızmazsın ya. Şu Gringotts arabaları perişan ediyor beni.''
Hala keyifsiz görünüyordu. Harry de Madame Malkin'in dükkanına tek başına girdi. Tedirgindi. Madame Malkin, eflatunlar içinde kısa boylu, güler yüzlü bir cadıydı.
Harry daha ağzını açarken ''Hogwarts mı güzelim?'' dedi. ''Her boydan var burada. Şu anda bir delikanlıya da veriyoruz.''
Dükkanın arkasında bir taburenin üstünde solgun, sivri yüzlü bir çocuk duruyordu. Bir başka cadı da onun uzun siyah cübbesini iğneliyordu. Madame Malkin onun yanında bir başka tabureye çıkardı Harry'i. Kafasından bir cübbe geçirip etek boyunu ayarlamak için iğnelemeye koyuldu.
"Merhaba," dedi çocuk. "Sen de mi Hogwarts'a?"
"Evet," dedi Harry. Çocuk,
"Babam yanında kitap alıyor. Annem de sokağın başındaki asalara bakıyor," dedi.
Kelimeleri uzatarak bezgin bezgin konuşuyordu.
"Sonra onları yarış süpürgeleri bakmaya götüreceğim. Birinci sınıftakilerin neden kendi süpürgeleri olmasın anlamıyorum. Bir tane alsın diye babamı zorlarım. Sonra da bir yolunu bulur. Onu gizlice sokarım okula."
Harry hemen Dudley'i hatırladı. Çocuk,
"Senin kendi süpürgen var mı?"
diye devam etti. "Hayır," dedi Harry.
"Hiç Quidditch oynadın mı?"
Harry, "Hayır," dedi yine. Quidditch deneyin nesiydi acaba?
"Ben oynadım. Babam takıma seçilmezsem bunun düpedüz cinayet olacağını söylüyor. Bence de öyle. Hangi binada kalacağını biliyor musun?"
Her dakika daha da afallayan Harry, "Hayır," dedi.
"Zaten oraya gidinceye kadar kimse bilemez bunu. Öyle değil mi? Ama ben Slytherin'de kalacağımı biliyorum. Bütün ailem orada kalmış. Bir de Hufflepuff'ta kaldığımı düşünsene. Tek dakika durmaz hemen ayrılırdım. Sen olsan ayrılmaz mıydın?"
"Hmm," dedi Harry. "Keşke daha ilginç bir şey söyleyebilseydim," diye düşündü. Çocuk vitrini işaret ederek,
"Hey, şu adama bak," dedi ansızın.
Hagrid duruyordu orada. İçeri neden giremediğini belirtmek için de elindeki iki kocaman dondurma külahını gösteriyordu. "O Hagrid," dedi Harry. Çocuğun bilmediği bir şeyi bildiğine seviniyordu. "Hogwarts'ta çalışıyor."
"Ha," dedi çocuk. "Adını duymuştum. Bir çeşit uşak. Değil mi?"
"Bekçi," dedi Harry. Her saniye daha az hoşlanıyordu çocuktan.
"Evet öyle. Yabani biriymiş. Okul bahçesinde bir kulübede yaşıyormuş. Arada bir sarhoş olur, büyü yapmaya kalkar, yatağını ateşe verirmiş."
"Harry, bence pırıl pırıl biri," dedi soğukça. Çocuk burun kıvırarak,
"Öyle mi?"
dedi.
"Neden seninle birlikte? Annem baban nerede?"
"Harry, öldüler," dedi kısaca. Çocukla bu konulara girmek istemiyordu.
"Özür dilerim," dedi çocuk. Sesi pek de özür diler gibi çıkmıyordu. "Ama onlar da bizdendiler, değil mi?"
"Büyücüydüler, bunu soruyorsan eğer."
"Ötekileri aramıza almamalılar, öyle değil mi? Aynı değiliz, bizim gibi yetiştirilmemiş onlar. Düşünsene sen, bazıları mektup alıncaya kadar Hogwarts'ın adını bile duymamış. Köklü büyücü ailelerin çocuklarını almalılar sadece. Sahi, senin soyadın ne?
Harry'nin yanıt vermesine fırsat kalmadan, "Tamam güzelim," dedi Madam Malkin. Harry de konuşmayı yarıda kestiği için özür dilemeye bile gerek görmeden tabureden atladı.
"Eh," dedi suratsız çocuk. "Hogwarts'ta görüşürüz herhalde."
Harry Hagrid'in aldığı dondurmayı, çikolatalı, böğürtlenli, üstü fındıklı, yerken pek konuşmadı.
"Nen var?"
dedi Hagrid. Harry düpedüz yalan söyledi. "Yok bir şey." Parşömenle tüy kalemi almak için durdular. Harry, yazdıkça rengi değişen bir şişe mürekkep bulduğu için keyiflenir gibi oldu. Dükkandan çıkarlarken, "Hagrid, Quidditch nedir?" diye sordu.
"Vay canına Harry. Ne kadar az şey bildiğini boyuna unutuyorum. Daha Quidditch'ten bile haberin yok."
"Keyfimi iyice kaçırma," dedi Harry. Madam Malkin'de rastladığı solgun yüzlü çocuğu anlattı Hagrid'e. Muggle ailelerin çocukları da okula alınmamalıymış.
"Sen Muggle bir aileden gelmiyorsun ki. Senin kim olduğunu bileydi. Ana babası büyücüyse eğer senin adını ezber ederek büyümüştür. Çatlak kazanda da gördün. Her neyse, aklı erer mi onun? Benim bildiğim büyücülerin en esaslılarından bazıları bile Muggle ailelerden gelme. Ananı düşün. Bir de ananın kardeşine bak."
"Kuidiş nedir peki?"
"Spor. Büyülü sporu. Şey gibi, Muggle'lar dünyasının futbolu gibi bir şey. Herkes bayılır Quidditch'e. Havada oynanır, uçan süpürgeler üstünde. 4 top vardır. Kuralları anlatmak uzun iş şimdi."
"Peki Slytherin'le Hufflepuff nedir?"
"Okul binaları. 4 tane var. Herkes Hufflepuff'ın 5 para etmediğini söyler ama..."
Harry üzüntüyle, "Ben herhalde Hufflepuff'tayım," dedi. Hagrid sır verir gibi,
"Slytherin olacağına Hufflepuff olsun,"
dedi.
"Sapıtan cadılar, büyücüler içinde Slytherin'de bulunmamış tek kimse yok. Biri de kim olduğunu bilirsin sendi."
"Vol, özür dilerim. Kim olduğunu bilirsin sen Hogwarts'ta mıydı?"
"Yıllar yıllar önce,"
dedi Hagrid. Flourish and Blows adlı bir dükkana girip Harry'nin ders kitaplarını aldılar. Raflar tavana kadar kitaplarla doluydu. Deri ciltli, kaldırım taşı büyüklüğünde kitaplarla. İpek kapaklı, posta pulu kadar minik kitaplarla. Garip simgelerle dolu kitaplarla. Bazı kitapların içi ise bomboştu. Hiçbir şey okumayan Dudley bile bayılırdı bunlara. Hagrid, Harry'i sürükleyerek, "Profesör Vindictus, Viridian'ın lanetler ve karşı lanetler. Arkadaşlarınızı büyüleyin. Düşmanlarınızı en yeni öç yöntemleriyle çatlatın. Saç dökülmesi, bacak titremesi, dil tutulması, daha neler neler." Kitabından zorla uzaklaştırdı. "Dudley'i nasıl çatlatabilirim? Onu bulmaya çalışıyordum."
"Fena fikir değil. Ama özel durumlar dışında Muggle'lar dünyasında büyü kullanmak yasaktır,"
dedi Hagrid.
"Hem zaten daha beceremezsin. O düzeye gelinceye kadar çok çalışman, çok öğrenmen gerek."
Hagrid, Harry'nin altın bir kazan almasına izin vermedi.
"Listede kalaylı," diyor.
Ama güzel bir takım iksir ölçeğiyle açılır kapanır pirinç bir teleskop aldılar. Aktar'a gittiler sonra. Dükkan o kadar etkileyiciydi ki, insan o berbat çürük yumurta ve lahana kokusunu bile duymuyordu. Yerde yapış yapış fıçılar vardı. Duvarlara otlarla, kurutulmuş köklerle, parlak tozlarla dolu kavanozlar sıralanmıştı. Tavandan hayvan dişleriyle kıvrık pençeler dizili ipler sarkıyordu. Hagrid, tezgahın arkasındaki adamdan Harry için bazı temel iksir malzemeleri isterken, Harry de tanesi 21 galeona satılan gümüş tek boynuzlu at boynuzlarını, minicik, parlak siyah böcek gözlerini, kepçesi 5 not, inceliyordu. Aktardan çıkınca Harry'nin listesine bir daha baktı Hagrid.
"Bir tek asa kaldı. Aa, sahi. Daha doğum günü armağanını almadım."
Harry kıpkırmızı kesildiğini fark etti. "Bir şey alman gerekmez."
"Ben de biliyorum, gerekmez. Bak ne diyeceğim. Hayvanını ben alayım. Kurbağa olmaz. Kurbağaların modası geçeli yıllar oldu. Herkes makaraya alır seni. Kediler de sen... hoşuma gitmez. Beni aksırtırlar."
"Bir baykuş alayım sana. Bütün çocuklar baykuş ister."
Çok da işe yararlar. Postacılıktan tut da her bir işi yaparlar.
20 dakika sonra hışırtılarla, kanat çırpışlarıyla, mücevher parlaklığında gözlerle dolu o karanlık binbir çeşit baykuş dükkanından çıkıyorlardı. Harry'nin elinde büyük bir kafes, kafesin içinde de başını kanadının altına sokmuş, uyuklayan, çok güzel kar beyazı bir baykuş vardı. Tıpkı Profesör Quirrell gibi kekeleyerek teşekkür üstüne teşekkür etti Hagrid'e. Hagrid,
"Teşekküre değmez," dedi boğuk bir sesle. "Dursley'ler herhalde pek bir şey vermemişlerdir sana. Sadece Ollivander's kaldı. Şimdi asa satılan tek yer orası. Sana da en iyi asayı almalıyız."
Büyülü asa. Harry en çok bunu istiyordu. Son dükkan daracıktı. Külüstür mü külüstürdü. Kapının üstünde yaldız harflerle "Ollivander's kusursuz asa yapımcıları. Kuruluşu M.Ö. 382'den eski." yazılıydı. Tozlu vitrindeki solmuş mor yastıkta tek bir asa duruyordu. İçeri girerlerken dükkanın derinliklerinde bir çıngırak çaldı. Ufacık bir yerdi burası. Bomboştu. İnce bacaklı bir iskemleden başka bir şey yoktu. Hagrid de ona oturup beklemeye koyuldu. Harry, çok katı kuralları olan bir kitaplığa girmiş gibi bir duyguya kapıldı. Aklına yeni gelen bazı sorular sormak yerine tavana kadar dizilmiş dar kutulara bakmayı yeğledi. Her nedense ensesi kaşınıyordu. Buradaki toz ve sessizlik gizli bir büyüye karışmış gibiydi. "İyi günler," dedi yumuşak bir ses. Harry sıçradı. Hagrid de sıçramıştı herhalde. Büyük bir çatırtı kopmuştu çünkü. O da ince bacaklı iskemleden hemen kalkmıştı. Dükkanın loşluğunda ay gibi parıldayan kocaman soluk gözleriyle yaşlı bir adam duruyordu karşılarında. Harry çekinerek "Merhaba," dedi. "Evet," dedi adam. "Evet, evet. Sizi yakında göreceğimi biliyordum, Harry Potter." Soru değildi bu. Gözleriniz annenizin gözlerine çekmiş. Daha dün gibi geliyor. O da buradaydı. İlk asasını almaya gelmişti. 26 santim uzunluğunda, incecik, söğütten yapılmış. Tılsım için çok uygun bir asa. Mr. Ollivander daha da yaklaştı Harry'e. "Keşke gözlerini kırpsa," diye düşündü Harry. O gümüş rengi gözler insanı ürpertiyordu. "Ama babanız maun bir asa beğenmişti. 29 santim, esnek. Biraz daha güçlü. Biçim değiştirmek için birebir." "Evet, babanız onu seçmişti. Aslına bakarsanız asa büyücüyü seçer tabii." Mr. Ollivander o kadar yaklaşmıştı ki Harry ile burun buruna gelmişlerdi neredeyse. Harry, o sisli gözlerde kendi yansımasını görüyordu. "Demek burası." Mr. Ollivander, uzun, beyaz parmağıyla Harry'nin alnındaki şimşek izine dokundu. "Yazık," dedi usulca. "Bunu yapan asayı da ben satmıştım. 34 santim, porsuk. Güçlü bir asa. Çok güçlü. Yanlış ellere geçerse... Eğer o asanın dünyada ne gibi işlere kullanılacağını bilseydim..." Başını iki yana salladı. Derken Hagrid'i gördü. Harry de bir oh çekti.
"Rubeus, Rubeus Hagrid. Seni yeniden görmek ne güzel. Meşe, 40,5 santim. Oldukça esnek, öyle değil miydi?" "Evet efendim, öyleydi,"
dedi Hagrid.
"Güzel asaydı doğrusu. Ama seni kovduklarında ortasından kırdılar, değil mi?"
dedi Mr. Ollivander. Birdenbire sertleşmişti. Ayaklarını sallayarak
"Evet, kırdılar,"
dedi Hagrid. Sonra coşkuyla
"Ama parçaları hala bende,"
diye ekledi. Mr. Ollivander azarlarcasına
"Kullanmıyorsun ya,"
dedi.
Hagrid "Hayır efendim,"
dedi hemen. Harry onun konuşurken pembe şemsiyesine sıkı sıkı yapıştığını fark etmişti. Mr. Ollivander Hagrid'e dik dik bakarak dedi. "Heh, Mr. Potter, bir bakalım." Üstü gümüş çizgili uzun bir mezura çıkardı cebinden. "Asa kolunuz hangisi?" "Şey, ben sağ elimi kullanırım," dedi Harry. "Uzatın kolunuzu." "Tamam." Harry'nin omzundan parmağına, bileğinden dirseğine, omzundan ayak ucuna, dizinden koltuk altına ölçüsünü aldı.
Sonra da kafasının çevresini ölçtü. Ölçü alırken, "Her Ollivander asasında güçlü bir büyü özü vardır, Mr. Potter," dedi. "Biz tek boynuzda at kılları, anka telekleri, ejderha yüreği tellerini kullanırız. Ollivander asaları hiç birbirine benzemez. Tek boynuzlu atların, ejderhaların, ankaların birbirlerine benzemedikleri gibi. Tabii başka büyücü asalarından aynı sonucu alamazsınız."
Harry birdenbire fark etti. Burun deliklerinin arasına ölçen mezura bu işi kendi kendine yapıyordu. Mr. Ollivander rafları karıştırıyor, kutular indiriyordu.
"Yeter," dedi.
Mezura da gevşeyerek yere yığılıverdi.
"Peki öyleyse, Mr. Potter. Şunu deneyin.
Kayın ağacı ve ejderha yüreği tellerinden 23 santim. Güzel ve esnek. Tutup şöyle bir sallayın."
Harry asayı aldı ve bu işi aptalca bularak havada salladı. Ama Mr. Ollivander hemen kaptı.
"Akça ağaç ve anka teli. 18 santim. Vızıldar. Deneyin."
Harry denemeye kalktı ama daha havaya kaldırınca Mr. Ollivander asayı çekti aldı.
"Bunu alın. Abanoz ve tek boynuzlu asa. 25 santim. Esnek. Hadi hadi dene."
Harry denedi ve tekrar denedi. Mr. Ollivander'ın ne olmasını beklediği hakkında herhangi bir fikri yoktu. Denenmiş asalar masanın üzerine oldukça büyük bir yığın oluşturmuşlardı. Fakat Mr. Ollivander raftan yeni asalar indirmeye devam ediyordu. Yaptığı işten memnun görünüyordu.
"Kıyak müşteri, ha? Endişelenme. Buralarda bir yerde sana en uygun asayı bulacağız."
"Merak ediyorum da."
"Evet. Neden olmasın?
Nadir görülen bir bağ. Çoban püskülü ve anka tüyünden. 28 santim. Güzel ve esnek." Harry asayı aldı. Parmaklarında aniden bir sıcaklık hissetti. Başının üstüne kaldırdı onu. Tozlu havada vınlatarak indirdi. Asanın ucundan havai fişekler gibi kırmızı, altın rengi kıvılcımlar fışkırdı. Duvarlarda oynaşan ışıklar belirdi. Hagrid sevinç çığlıkları atarak el çırptı.
"Mr. Ollivander, ah bravo!" diye bağırdı.
"Evet, tamam. Ah, çok güzel. Vay vay vay. Ne tuhaf. Ne kadar tuhaf."
Harry'nin asasını kutusuna koydu yine. Kahverengi kağıda sardı. Bir yandan da "tuhaf, tuhaf" diye mırıldanıyordu.
"Özür dilerim," dedi Harry.
"Nedir tuhaf olan?"
Mr. Ollivander soluk bakışlarını Harry'e dikti. "Sattığım her asayı hatırlarım, Mr. Potter. Tek tek hepsini. Teleyi asanızda olan anka bir başka telek daha vermişti. Bir tek telek. Kaderinize bu asanın düşmesi çok tuhaf. Çünkü sizde o izi bırakan bunun kardeşiydi."
Harry yutkundu.
"Evet, 34 santim, porsuk. Böyle şeylerin olması gerçekten tuhaf. Unutmayın. Asa büyücüyü seçer. Sizden büyük işler beklememiz gerektiğini düşünüyorum, Mr. Potter. Ne de olsa adı anılmaması gereken kişi büyük işler başarmıştı.
Korkunç,
evet. Ama büyük işler."
Harry ürperdi. Mr. Ollivander'dan pek de hoşlandığını sanmıyordu. Asa için 7 altın galeon verdi. Mr. Ollivander da yerlere kadar eğilerek onları geçirdi. Akşam güneşi iyice alçalmıştı gökte. Harry ile Hagrid, Diagon yolundan ilerlediler. Duvardan, sonra da artık boşalmış çatlak kazandan geçtiler. Yolda yürürlerken hiç konuşmadı Harry. Metroda herkesin kendilerine nasıl şaşkınlıkla baktıklarını bile fark etmedi. Elleri garip paketlerle doluydu. Üstüne üstlük bir de uyuklayan baykuş vardı Harry'nin kucağında. Yürüyen merdivenden Paddington istasyonuna çıktılar. Harry ancak Hagrid omzuna vurduğunda anladı nerede olduklarını.
"Tren kalkmadan iki lokma bir şey yemeye vaktimiz var,"
dedi Hagrid. Harry'e bir hamburger aldı. Yemek için plastik koltuklara oturdular. Harry boyuna çevresine bakıyordu. Her şey nedense garip görünmeye başlamıştı.
"İyisin ya Harry. Pek sessiz duruyorsun,"
dedi Hagrid. Harry anlatabileceğini pek sanmıyordu. Yaşamının en güzel doğum gününü geçirmişti. Yine de hamburgerini kemirerek uygun sözleri bulmaya çalıştı. "Herkes özel biri olduğumu düşünüyor," dedi sonunda. Çatlak kazandakiler, Profesör Quirrell, Mr. Ollivander. Ama büyü konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl büyük şeyler bekleyebilirler benden? Ünlüyüm. Neden ünlü olduğumu da bilmiyorum. Vol, özür dilerim. Annemle babamın öldüğü gece neler oldu hiç hatırlamıyorum. Hagrid masadan eğildi. O yabani saçlarının, kaşlarının arasında sımsıcak bir gülümseme vardı.
Merak etme Harry. Kısa zamanda öğrenirsin. Herkes Hogwarts'ta işe sıfırdan başlar. Takma kafanı. Kendine ol yeter. Biliyorum, kolay değil bu. Öne çıkarıldın. Çetin iş. Ama Hogwarts'ta çok güzel vakit geçireceksin. Ben geçirdim. Aslına bakarsan hala geçiriyorum.
Hagrid Harry'i trene bindirdi. Tren Dursley'lere götürecekti onu. Eline de bir zarf tutuşturdu.
Hogwarts'a biletin,
dedi.
Eylül'ün ilk günü. King's Cross. Hepsi bilette yazılı. Dursley'lerle bir sorun olursa baykuşunla hemen bir mektup yolla. Beni nerede bulacağını bilir. Yakında görüşürüz, Harry.
Tren istasyonundan ayrıldı. Harry gözden yok oluncaya kadar bakmak istedi Hagrid'e. Koltuğundan kalkıp burnunu pencereye dayadı. Gözlerini kırpıştırdı. Hagrid gitmişti.